Deniz kızı.
Ayrım 2.
Ana kız. Hamza Reis öldü. Bütün Beykoz ayağa kalktı. Adamın cenazesini büyük bir adamın şanına yaraşan bir kalabalıkla kaldırdılar. Bu bir sonbahar gününe rastlamıştı. Beykoz'da Paşa Bahçe arasında bir yalının sahibi olan yaşlı bir adamla karısı Seher'i kendi yalılarına çağırdılar. Kızım dediler. Kışın biz burada barınamıyoruz. Karşıda çocuklarımız, torunlarımız var. Sen bizim yalıda otur. Kayıkhanenin üstündeki odada kızınla barınırsın. Mutfak var, kapılar açık, yakacağımız da var. Elektrik, su, hepsi hazır. Biraz da aylık veririz. Biz gelince de oturursun. Seher Hanım'ın geçimi yok, ne yapsın? Kayıkhanenin üstündeki odaya bir iki pırtısını taşıdı. Sandalı da kayıkhaneye çektiler. Yaşlı adam onlara ayda 50 bin lira da verecek. Hiç yoktan iyidir. Zaten başka çare de yok. Ser babasının ölümüne çok ağladı. Nail'den sonra o da gitmişti işte. Yer değiştirmekle insanın kaderi değişmiyor. Kadın bazen balık tutarak, bazen yakındaki komşulara yardım ederek geçinmeye çalışıyordu. Kızı ilkokulun 4. sınıfına gidiyordu. Okuması fena değildi ama öteki öğrencilere pek sokulamıyordu. Bir ara kızlar onu kınamışlardı. Ona balık kokuyorsun, balıkçı kızı gibi sözler söyleyerek sataşmışlar ve onu kırmışlardı. Deniz'in gururu vardı. Kızların oyunlarına karışmaz, pek gerekmedikçe konuşmazdı. Okumayı inadından istiyordu. Bir balıkçı kızının da balık kokan bir kızın da okuduğunu göstermek istiyordu. Onun bu kızlardan başka türlü üstünlüğü vardı. Daha emeklerken babası onu denize alıştırmıştı. Yürümeden yüzüyordu. Suları çok severdi ve sularla oynamak, suları ayaklarıyla karıştırmak, sulara atlamak en sevdiği oyunlardandı. Ayrıca kısmeti açık bir kızdı. Ne zaman denize bir olta atsa iğnesine bir balık gelirdi. Seher Hanım sık sık "Kızım, şuradan birkaç balık getir de yemek yiyelim." derdi. Deniz şimdi rıhtımda balık tutuyordu. Yalının çok güzel bir rıhtımı ve önünde derin bir denizi vardı. Hava ne kadar sakin ve güneşli olsa da rıhtımın önündeki denizin dibi görünmezdi. Yalıyı rıhtım taşlarına dik bir kayaya oturtmuşlardı. Bu yalının rıhtımına hayli büyük gemiler bile yanaşırmış. Deniz midyelerden yem yapar, 3-4 tane balık tuttu mu seslenirdi. Anne, 4 tane yeter mi? İki kişi ne olacak, yeter de elbette. Bazen balık kızartır, bazen haşlama yapar, tava yaparlardı. Deniz balık saatlerini iyi bildiği için annesinin satması için 2 saat kadar çalışır, rıhtımda olmazsa sandalı açığa çıkartarak koyda balık tutardı. Kızın eli boş döndüğü yoktu. Balık tenekesi dolunca rıhtıma yanaşır, balığı rıhtımda bırakarak sandalı kayıkhaneye sokar ve tuttuklarını annesine götürürdü. Kadın başını örterek balığı meraklı olanlara götürür, onlar da onu hiçbir zaman eli boş göndermezlerdi. Seher evde kaldığı sürece komşuların ısmarladığı yün kazak ve hırkaları, bazen de erkekler için takke ve yün çoraplar örerdi. Allah yardım ediyor. Onlar da böyle geçiniyorlardı. Deniz onların kileri gibiydi. Ellerini attıkları zaman balık buluyorlardı. Bazı balıkçılar denize açılır, saatlerce olta atar, bir iki istavritle dönerlerdi. Deniz onlarla alay eder gibi, "Ağabey, balık istersen bende var," derdi. Onun tuttuğu yere kadar gelerek balık avlayanlar yine öyle pek bir şey tutamazlardı. İşlerinden birkaçı, "Bunca yıllık balıkçıyım, bu kız gibi balık tutamıyorum," derdi. Bazen para yerine balık geçerdi. Deniz kırtasiyeciye gidip 4 ortalı defter alacak olsa adam parası kalsın derdi. Sen 1 kilo balık getir bana. Bugünlerde yine boş yere olta salıyorlar. Kıyıda oturuyoruz, balık yüzüne hasretiz. Deniz defter, kalem, silgi gibi şeyleri balıkla alıyordu. Onu sandalla biraz açıkta görenler sesleniyorlardı. Deniz ne olursa olsun bize de getir. Yazlığa gelenlerin içinde meraklıları vardı. İlle sardalya, ille lüfer alacak. Uskumru'da isteyenler çoktu ama nerede uskumru? Bazen Boğaz'ın denizinde onun bir tekine bile rastlamak mümkün olmazdı. İyi et bulamayanlar haftada bir kez olsun balık yerlerdi. Annesi bir yerde çalışıyorsa Deniz balık tepsisini karşısına koyar, ağır ağır kürek çekerek boğaza kadar yılların önlerinden geçer ve kim seslenirse onlara satardı balıkları. Deniz, ne balığı onlar? İstavrit teyze, taze mi? Bakın suyun içinde oynuyorlar. Kaça vereceksin? Anlaşırız teyze. Santalı yanaştırır, balıkları verir, parayı alarak bekçilik yaptıkları yalıya dönerdi. Deniz dedesini çok arıyordu. Onu küçük bir çocukmuş gibi elini tutarak rıhtıma çıkarır veya karşıdaki berbere götürürdü. Oğlu bu yaşlı adamın aklında, yüreğinde yaşıyordu. Herkes Nail'i rahmetle anarken o beklerdi. Nail'im belki bir gün gelir. Bazen tütüncü sataşıyordu. Bakıyorum tütün aldığın yok Deniz. Deniz, bana hatırlatmana gerek yok derdi. Ben dedemi unutmadım. Aldırma be Deniz, o oğluna kavuştu. Aldırdığım yok. Çok acı çekiyordu, ağlıyordu geceleri. Hep denize bakardı, içindeki ümit sönmemişti. Çok iyi bir adamdı kızım, durağı cennet olsun. Onlar gitmişlerdi, babası ve dedesi, şimdi onlara bakacak kimse yoktu. İhtiyar adam, son zamanlarına kadar kendisine bir sandal yapmak için gereken eğrilerden karşılıklı iki tanesini yaptırmak isteyenlere öğüt verir. Eğer eline verirlerse uğraşır, karşılıklı iki eğrinin işini tamamlardı. Bu eğriler sandalın iskeletinin kaburga kemikleriydi. Onların düzgün olması kayığın dengesini sağlardı. Hamza Reis'in yaptığı eğrilerin düzgünlüğü sandala denge verirdi. Her eline keser alan eğriyi yapıp çıkaramazdı. Tamir işlerinde bile Hamza Reis akıl verirdi. Onun elinden çıkan sandallar ve balık kayıkları hiçbir zaman denize ters dönmedi. Olduğu gibi suya gömülür ama içinde bir adam gene barınabilir ve yanlarından bir iki kişi bu balık sandalına tutunarak korkmadan kurtulmalarını beklerdi. Çünkü Hamza Reis'in balık kayığının ve sandalının baş ve arka kısmında kapalı bir güverte bulunurdu. Bunları sımsıkı yapar ve kayık batsa bile bu bölmelerin tavaları tekneyi su yüzünde tutardı. Zaten bakar bakmaz Hamza Reis'in yapısı derlerdi sandala. O ölmüş ve Beykoz'dan ileride bulunan o küçük koydaki kayık tezgahı çoktan kaybolup gitmiş, evde bir karayelle yıkılmıştı. Seher şimdi biraz daha rahattı. Öyle pek akşamdan sabaha ne yiyeceklerini, ekmeği nasıl alacaklarını düşünmüyorlardı. Ama yine de sağ olsalardı da aç kalsaydılar diyordu. Beyaz elleri pek buruşmamış, avuçları nasır tutmamış bir kadındı. Titiz bir kedi gibi kendisine bakar, sık sık denize girer, yalılar daha uykudan kalkmadan buz gibi sulara gömülürdü. Sonra ona bir ateş basardı ve hiç üşümezdi. Onun için köylüler ona duvak düşkünü diyorlardı. Yani telli pullu gelin olmaya layık gençlikte ve güzellikte bir genç kadın demekti bu. Ama Seher'e kimse böyle bir şey söylemeye cesaret edemezdi. Evlenmek istese onu alacak kişiler birbirlerini çiğnerlerdi. Çok güzel bir kadındı. Yaşlı başlı kadınlar bir iki defa söyleyecek olmuşlardı. O da teyze demişti. Ben evlenmeyeceğim. Ben Nail'den sonra kimseyle evlenemem. Onunla 3 yıl yaşadım. Bu bana yeter. Kız 3 yaşındayken Nail ölmüştü. Şimdi 10 yaşına gelmişti. Seher 7 yıldır duldu. Ama bunu önemsemiyor ve başka bir erkekle hayatını birleştirmeyi aklına bile getirmiyordu. Erkeklerden, yalnızlıktan korkusu yoktu. Kendisini yürekli ve güçlü buluyordu. Bazen akıntıya kapılarak sürüklenen bir tekneden rıhtıma ip atar ve Seher Hanım bir yere bağlayıver, çabuk ol derlerdi. Seher bağlamazdı. Beyaz elleriyle ipi sıkıca tutar ve akıntıya kapılan teknenin rıhtıma yanaşmasını gözlerdi. Şaşıyorlardı bu genç kadının kuvvetine. Bazen sandallar rıhtım boyunca yedek çekmeye hazırlanırlar ve oraya çapa atarlardı. Seher, korkmayın ben akıntının başına kadar çekerim derdi. Biraz bocalayan sandal yol almaya başlar. Seher rıhtımın sonuna kadar gider ve zaten akıntının da hızı orada kesilirdi. Sağ ol abla diye bağırırlardı kürektekiler. Sandalın içindekiler bir süre ondan bahsederlerdi. Balıkçı Nail'in eşiydi bu. Nail iki arkadaşıyla kalkan avına gitmişti Karadeniz'e. Orada kaldı. Ne cesetleri bulundu ne de kayığın bir parçasına rastlandı.
Ayrım sonu.